baş tacı. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Başkent Ankara'da saatler 14.07'yi gösteriyor ve baş tacı bu cumada yine başınızın tacı programınız yanı başınızda. Didem Güner'i Özlem Öztaş hazırlıyorlar bu programı. Tolga Kökten'le çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Çift 0 90 312 463 34 19 463 34 21 bizim telefon numaralarımız. Instagram'da da bastaci alttan uzun çizgi ve bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz.
Gözlerin, tatlı şirin sözlerin yakıyor beni, ah şeker leblerin. Mavi gözlerin, tatlı şirin sözlerin yakıyor beni, ah şeker leblerin. Bakışın çaldı benim aklımı, merhamet eyle bana, gel avuşuma. Bakışın çaldı benim aklımı, merhamet eyle bana, gel aguşuma. Gel benimle sen, kalbimin eğlencesi. İncitme yeter, ah sevdim ben seni. Gel benimle sen, kalbimin eğlencesi. İncitme yeter, ah sevdim ben seni. Haydi gel gidelim, üzme beni, kalbim seviyor seni, incitme beni. Haydi gel gidelim, üzme beni, kalbim seviyor seni, incitme beni.
Dinleyenlerimiz, yaz geldi, sınavlar bitti, okullar kapandı. Tatilin başlamasıyla kitapların da kapakları kapandı. Şimdi çocuklarımıza en itici gelen cümle, kitap oku. olabilir. Havaların ısınmasıyla çocuklar daha fazla dışarıda zaman geçirmek istiyorlar. Bütün bir öğretim yılı derslerden bunaldıkları için kitaplara yüz çevirebiliyorlar aslında. Oysa tatilde onları bekleyen kitaplar onlara bambaşka dünyalar, bambaşka eğlenceler vaat ediyor. Peki biz çocuklarımızı o kitapların kapağını açmaya nasıl ikna edeceğiz çocuklarımızı? Bunu soracağız. Profesör Doktor Sedat Sever'le sohbet edeceğiz. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi yazar Sedat Sever bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk Sayın Pamukçu. Bütün dinleyicilerimize esenlik dileklerimle selamlıyorum.
Teşekkürler hocam. Biz de size esenlikler diliyoruz. Evet, yaz geldi. Çocuklar bütün yıl kitaplarla haşır neşir oldular. Ama kitabın aslında çocuklara bambaşka bir dünya sunduğunu kimileri hala keşfedebilmiş değil. Biz onları acaba o kitapların kapağını açmaya yeniden nasıl ikna edebiliriz?
Evet, uzun bir dinlenme dönemine girdi sevgili yavrularımız. Onlara iyi tatiller, mutlu tatiller diliyorum. Şu anda sevgili çocuklarımız için, gençlerimiz için gerçekten yüreği ve belleği beslemenin en önemli evresi. Şimdi öğrenmelerin dışında, ders kitaplarına bağlı öğrenmelerin dışında bize yaşam ve insan gerçekliğini duyumsatabilecek, biz kimiz sorusuna, ben kimim sorusuna başkalarının ağzından değil, kendi duygu ve düşünce birikimimizi sınayarak, tartarak yanıt verebileceğimiz olanaklar yaratmamız gerekiyor. Bu olanakları tabii okul öncesi dönemden başlayarak sevgili annelerin, babaların, eğitimcilerin kılavuzluğunda yapılandırmamız gerekiyor. Ama şu anda okuma yazma becerisini edinmiş, temel okuma yazma becerisini içselleştirmiş sevgili yavrularımızdan başlayarak üniversite çağındaki sevgili gençlere değin. Sorum şu: yaşamı ve insan gerçekliğini anlamak istiyor musunuz? Biliyorum ki şimdi yüzlerce yanıt geliyor. Evet, evet, evet. Okul türü öğrenmede başarılı olmak istiyor musunuz?
Mutlaka evet.
Gene yanıtlarınız büyük olasılıkla evet. Peki karşılaştığınız sorunları aklınızın kılavuzluğunda uygun çözümler üreterek aşmak istiyor musunuz? Yanıtınız evetse sevgili çocuklar, sevgili gençler, o zaman Türkçenin yaratıcı anlatım olanaklarıyla bize yaşam ve insan gerçekliğini duyumsatan yazınsal metinlerle dost olmak zorundayız. Şiirle, öyküyle, özellikle okul öncesi dönemde masalla, bilmeceyle, tekerlemelerle, özellikle biraz daha öteye gidelim. O bebeklik döneminde çocukların ana dilinde ilk iletişimi tabii ninnilerle. Şimdi peki çocuklarımızı kitaba dönük bir isteği nasıl yapılandıracağız onların yüreğinde ve belleğinde? Kesinlikle ne ki bana bir şey öğretmek ister, ben o şeyden nefret ederim diyor ünlü düşünür Goethe. Sakın sevgili anneler babalar, çocuklarınıza oku, bu kitabı oku gibi kestirme yargılarla kitap edindirmeye dönük bir bilincin yapılanmasını beklemeyin. Kitap okuma eylemi okul öncesinden başlayarak temellenir. Görsel okuma dönemidir. Sayın Pamukçu, okul öncesi dönemde renk ve çizgilerin kılavuzluğunda çocuk oradaki kavramları yapılandırır belleğinde ve kavram tasarımı süreci gittikçe yetkinleşir. İyi ki aklıma kavram tasarımı süreci geldi. O kadar önemli ki bizim yaşamdaki başarımızın temel değişkeni,
nedir
temel
hocam
kılavuzu. Biz kavramların yerini tutan sözcüklerle düşünürüz. Her çocuk belleğindeki kavram sayısı kadar nitelikli düşünür, karşılaştığı sorunları uygun bir biçimde çözebilir. Her çocuk belleğindeki kavram sayısı kadar, biraz daha somutlayalım, sözcük sayısı kadar çocuk okul türü öğrenmede, derslerinde başarılı olabilir, duyduklarını tam ve doğru anlayabilir, düşündüklerini, amaca uygun tasarılarını, düşlerini, sevgilerini amaca uygun bir biçimde tam ve eksiksiz anlatabilir.
Peki okul öncesinde kavram tasarımını geliştirmek için ne yapmamız gerekiyor?
Çok teşekkür ediyorum. Bu duyarlı soru için doğduğu andan başlayarak duyu algılarını devindiren uyaranlarla buluşturacağız çocukları. Çocuk her şeyi sormak, bilmek, öğrenmek isteyen bir canlı. Eğer onun duyu algılarını öğrenme, işitme, dokunma gibi duyu algılarını öğrenme sürecine katarsanız Sayın Pamukçu, inanın nitelikli birer birey yetiştirmeye dönük kapının da kapıyı da aralamış olursunuz. Ne yapacağız? Az önce andık anımsarsınız. Uyusun da buyusun. Nini. O niniler çocukların kendi ana diliyle iletişim kurmanın en özgün yoludur. Hemen ardından tekerlemeler. O piti piti karamele sepeti diye çocukluk yıllarında hani yinelediğimiz onlar var ya.
Tabii.
Onlar Türkçedeki ünlü ve ünsüzlerin doğru
boğumlandırı. Bir berber, bir berbere, bir berber, tabii. Berberistan'da bir berber dükkanı açalım.
Al bu takatukaları takatukacıya.
Değil mi?
Tabii. Evet. Yani siz sunucuların bile Türkçenin estetik bir biçimde işselleştirilmesine dönük o beceriyi yapılanmanız için siz tekerleme çalışmaları yaparsınız.
Tabii, tabii.
Nedir amacı? Türkçedeki ünlü ve ünsüzlerin doğru boğumlandırılmasına dönük bir deneyim.
Evet.
Ama şimdi asıl önemli olan yan, o resimli kitaplar var ya, o öyküler, o masallar. O masallarda değişik kahramanlar vardır. O kahramanların sorunları çözme yöntemine çocuk öykünür. Yaşamında onlar gibi davranma isteği edinir.
Keloğlan mesela değil
tabii
mi?
Bir yaşam deneyimidir. Çocuğun bir yaşında, iki yaşında yaşam evrenini, deneyim evrenini geniş etmek istiyorsanız onu kitabın dünyasına katacaksınız. Bir de bilin ki bilim soyutlama, bilimsel düşünce soyutlamanın ürünüdür. Ne demek istiyorum?
Ne demek?
Soyutlama yapma, tasarımlama yapma becerisi yaratıcı bireyi yetiştirmenin en etkili yoludur. Şimdi soyutlama sözcükleri bilinen anlamların dışında yeni anlamlarıyla kullanıp okura sunma. Çocuğun, gencin o sözcüklerin anlamını yapılandırmak için düşsel ve düşünsel bir çaba içine girmesi.
O zaman biraz mecazdan mı bahsedeceğiz?
Tabii. Şimdi bakın. Fazıl Üstün Dağlarca, Türkçem benim ses bayrağım diyen o büyük ozanın hemen bir iki dizesi.
Buyurun.
Bakın ne özgün soyutlamalar. Ağaçlar Esenyel'i sever, Esenyel ağaçları sever. Kuş ikisini birden sever. Çocukların hepsi üçünü birden sever. 3 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuğa dil bilinci, dil duyarlılığı edindirme, yeni sözcük dağarcığı kazandırma. Öte taraftan söylenenden yola çıkarak söylenmeyeni bulma sorumluluğu verme sürecidir.
Bizim çocuğun konuğumuzda Sedat Sever.
Evet.
Çok güzel oldu değil mi hocam? Yani kafiyeyi tamamladı burada ben aslında.
Doğru.
Peki bu soyutlama, bu verdiğiniz şey dizelerde örnek olarak var mıdır?
Tabii. Söz gelimi. Bilmeceler. Kat kat ekmek, içi dolu bal ekmek. Kat ekmek.
İçi dolu.
Bilinenden yola çıkarak bilinmeyeni bulmaya dayalı çocuğun yüreğine ve belleğine sorumluluk verme işidir.
Tamam.
Sevgili anneler, babalar, size bir eğitim bilimci olarak şunu özellikle belirtmek istiyorum ve söylüyorum ki çocuklarınıza sorumluluk verin. Çocuklarınıza okul öncesinden başlayarak verebileceğiniz en etkili sorumluluk duyma düşünme sorumluluğudur. Nasıl verilir o? Çocukların yaşına, ilgi ve gereksinmelerine uygun kitapları onların yaşam alanına katarak. Bu bir bilim alanı. Her kitap çocuğa göre değil. Çünkü yoldan geçerken aldığınız kitabı çocuğun eline verirseniz çocuğun duygu ve düşünce kirlenmesine neden olabilirsiniz. Onun anlam evrenine, dil gelişimine uygun olması gerekir. Küçücük çay taşı. İçinde beyler aşı. Pişirirsen aş olur, pişirmezsen kuş olur. Şimdi Sayın Pamukçu, bu sözcükler Türkçenin somutlama gücü açısından öylesine önemli dönütler sunuyor ki belleğe. Siz bu sözcükleri somutlayarak bilmecenin anlamına varacaksınız. Ve bellek bir soyutlamaya gidecek. Küçücük çay taşı. İçinde beyler aşı. Pişirirsen aş olur.
Pişirmezsen kuş olur.
Kuş olur. Eğer çocuk bu sözcüklerin ardında yumurta yanıtını vermeye dayalı bir düşünsel serüvene giriyorsa bilin ki okul türü öğrenmede başarılı olmaya dayalı bütün süreçleri de işletiyor demektir. Ama
güzel.
bunu sağlayan temel olanak çocuğun dil ve evrenine uygun kitaplar. Aman bilmeceler. Haftada 2 bilmeceyle buluşturun çocuğu. O çocuğun okul türü öğrenmede sorunu olmayacak. Neden? Çünkü her bilmece çocuğu yeni kavram larla buluşturacak. Öte taraftan çocuğun soyutlama, çocuğun düşünme gücünün devinmesine olanak sağlayacak.
Bir de Sedat Hocam, hani bunlar böyle çok şey, sizin söyledikleriniz beni çocukluğuma götürüyor ama şimdikilerin dili çok farklı. Şimdikilerin bilmeceleri falan çok değişik, çok güncel.
Biliyorum.
Yani çok komik komik şeyler çıkıyor sonunda. Hiç aklıma gelmeyecek böyle soğuk soğuk espriler.
Doğru.
Ama şey diye düşünüyorum, yani o da bir yöntemdir diye
i̇lginç.
Düşünüyorum ve saygı duyuyorum.
Biz bunlara ilginç yanıtlı bulmacalar
evet,
diyoruz.
Evet, evet.
Şüphesiz çocuğun düşünme yetisinin bilinenin ardında saklı olan gizi bulmaya dayalı düşünsel çaba çok önemli. Ne demek? Özü şu. Çocuğun yüreğine sorumluluk vereceksin. Aklına sorumluluk vereceksin. Akla sorumluluk verdikçe akıl işleyecek. Sayın Pamukçu, akıl. İnsanı bizi öteki canlılardan ayıran. Bakın şimdi çok önemli. Soyutlama, kavrama, bağlantı kurma, anlama. Öte taraftan karar verme, doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini ayırt etme yeteneği. Peki bu yetenek gelişmediği zaman o bireyin toplumsal yaşamda başarılı olma olasılığı var mı Sayın Pamukçu? Gelin annelere soralım, babalara soralım, eğitimcilere soralım. Çocuğun aklını geliştirmediğiniz zaman, aklın gelişmesine dönük sorumluluk vermediğiniz zaman, o çocuğun yarın toplumsal yaşamda karşılaştığı sorunları çözmek için şiddete başvurma olasılığı çok güçlü bir olasılık. Onun için gelin okul öncesi dönemde çocukları görsel okur yazar kılalım. 1-2 yaşında çocuğu kitapla tanıştıralım. Banyo kitapları.
Mesela şu da çok enteresan geliyor bana. Ben yeni yeni bunu öğreniyorum. Bizim zamanımızda o yoktu. Resfebe.
Evet.
Resimli alfabe.
Resimli alfabe.
Bayağı bir düşünüyorum.
Tabii,
hocam o sorularla. Ben diyorum bunu öğretmenine götür, ben yapamadım diyorum.
Evet. Evet.
Çok değişik şeyler çıkıyor orada.
Var şu anda çocukların gelişimine uygun o kadar önemli yayınlar var ki. Aklıma geldi, hemen söyleyeyim. ÇOGEM, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi. Sevgili anneler, babalar, Ankara Üniversitesi'nin Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi. Kısaca biz ona ÇOGEM diyoruz. ÇOGEM yazdığınızda karşınıza A sayfası çıkacak. Sağ tarafta sizin için seçtiklerimiz menüsüyle buluşacaksınız o A sayfasında. Sizin için seçtiklerimiz menüsünü tıkladığınızda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için özellikle onların duygu ve düşünce evrenine katkı sağlayacak.
Öneriler mi var hocam orada?
Kitap önerileri,
yayın
var.
Önerileri var.
Çocukların yaş ve duygu düşünce evrenine uygun kitap önerileri var.
Tabii. Yani diyorsunuz yani yolda geçerken aldığınız bir kitap değil.
Hayır.
Ya mutlaka ona rehberlik edecek ve bir uzman gözüyle okunmuş ve değerlendirilmiş bir kitap çok kıymetli.
Tabii. 1-2 yaş kitapla tanışma evresi.
Evet.
3-4 yaş çocuğun kitapla arkadaşlık kurma evresi. 5-6 yaş çocuğun kitap sevgisini oluşturduğu dönem, evre.
Evet.
İlkokul. Temel okuma yazma becerisi. Şu anda o tatile giden binlerce, milyonlarca çocuklarımız. 8-9 yaş, 10 yaş çocukta okuma alışkanlığının yapılandığı evre. Ortaokula geldiğimizde Sayın Pamukçu, ortaokul 2. 3. sınıfta bizim sevgili yavrularımızın eleştirel okur olması gerekir. Artık soyutlama yapma becerisini edinmiş olması gerekir. Kendisine sunulanların doğruluğunu, yanlışlığını, geçerliğini, geçmezliğini sınamış olması gerekir. Yetmez. Liseye geldiğinde sevgili gençler, okuma kültürünü edinmiş olması gerekir. Ne demek kültür? Kültürü bir yaşam biçimi. Artık yazılı kaynakların sunduklarını, bilişim teknolojisinin sunduklarını kendi düşünsel birikimiyle olgunlaştırarak kendine özgü bir düşünsel yapıya ulaşması. Ama bunun içinde kitap yoksa, yazılı kültür yoksa, çocuk yalnızca görsel kültürün kendisine sunduklarıyla gizli tembelliğini okşuyor ise, eğleniyor ise, bilin ki günü kaçırıyor. Yarına hazırlanma olasılığı çok zayıf. Onun için sevgili anneler, babalar.
Yani gizli tembelliğin okşanması, bu ne kadar derin bir söz aslında. Evet.
Bir Kızılderili atasözü o kadar doğrusu önemsiyorum ki, çocuğun karnına ekmekten önce söz cini girmeli. 5-6 aylık evreden önce, 5-6 ayda artık küçük küçük katı gıdalara geçiyor çocukların beslenme sürecinde bizler anneler babalar. Ama ondan önce sözcüğüne girmeli. Kendi dilinin olanaklarıyla çocuk buluşmalı. Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur diyor atasözümüz. Nice yaşantıların tanıklığında yapılandırılmış bir yargı. Türk atasözü. Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur. Sevgili anneler, babalar, lütfen çocuklara kılavuz olun. Siz de elinize bir gazeteyi, bir dergiyi alın. Yalnızca televizyonun ya da bilgisayarın sunduklarıyla yetinmeyin. Tabii ki üst düzey bilişsel yeterliğin ürünü. Tabii ki televizyon izleyeceğiz. Ama. Tabii bilgisayarın bütün olanaklarından yararlanacağız. Ama o olanakların niteliğini sınayabilmek için yazılı kültürle de çocuklarımızı besleyeceğiz ki kavramsal yeterliği yetkin olsun.
Sedat Hocam, tam da şunu soracaktım. Acaba geç mi kaldık? İşte diyelim ki çocuğumuz lise çağlarında ve hala kitapla bir türlü buluşmuyor bu çocuk. Yani uf diyor, puf diyor, bizim dediğimiz o kolay yöntemlere kaçıyor. Acaba geç mi kaldık? Bunun başka bir yolu var mıdır? Hani o yaştakine de böyle bir süzülüp oradaki alışkanlıkları kırmanın?
Evet, aslında çok anlamlı bir soru. Ahmet Haşim'in bir şiiri düştü belleğime. Ahır ahır çıkacaksın bu merdivenlerden. Her yaşın gereksinmesi var. Kişilik gereksinmesi birbiri üzerine yapılanan bir süreçtir. Her yaşın gereksinmesinin karşılanması gerekir. Biraz önce söze başlarken o kadar duyarlı bir soru yönelttiniz ki bana. Çocuğun temel gereksinmesi öğrenmek, bilmek. Çocuğun eğer merak etme, öğrenme isteğini desteklerseniz çocuk yaşamda başarılı insan olur. Vatan sevgisi, ülke sevgisi, insan sevgisi, yurt sevgisiyle bu yürek beslenir. Ama bu yüreğin beslenebilmesi için önce o belleğin düşünmesi gerekiyor. Çünkü duyarlı yapılandıran da akıl, akıl düşünmediği zaman. Burada duyarlılığın yapılanması mümkün değil. Sözün özü, merak, öğrenme isteği çocukluk çağında gelişen ya da söndürülebilen bir yetidir. Çocuğun merak, öğrenme isteği, bilme gereksinmesi, eski söyleyişle tecessüs, nasıl devindireceğiz, nasıl harekete geçireceğiz, nasıl isteklendireceğiz onu? Çocuğun yaşına, dil ve anlam evrenine uygun nitelikli uyaranlarla. Uyaran ne? İşte 1-2 yaşında resimli kitaplar, kavram kitapları, banyo kitapları, sesli kitaplar, masallar, öyküler ama resim, resmin anlatım olanaklarıyla. Edebiyat denilince akla hep yazı gelir. Hayır, okul öncesi dönemde edebiyatı yapılandıran temel başat öge resimdir. Orada sözcüklerin yerini renk ve çizgi alır.
Tabii.
Peki o çocuk oradaki nesne ve varlıkları görür. Siz adlandırırsınız. İşte masa, kalem, su, köy, gözlük gibi. Neyse o öyküde geçen kavramlar. O kavramlar birer düşünme birimidir. Az önce söyledim, biz kavramlarla ve kavramların yerini tutan sözcüklerle düşünürüz. Kavramsal yönden zengin insan, düşünsel yönden zengin insandır. Kavramsal yoksulluk varsa, bilin ki düşünsel yoksulluk da vardır. Bu toplumsal ilişkilere yansır.
O zaman ben şimdi sizin bu sözlerinizden şunu mu anlamalıyım? Diyelim ki uzun yıllar, işte çocuk gelmiş 15 yaşına, o zamana kadar elde edilmemiş bir alışkanlık diyemiyoruz. Yani evet, yazık bir zaman var ortada. Ve biz şu anda ne yaparsak yapalım, onu o altyapı boş olduğu için o kitapla buluşturamayacak mıyız?
Şimdi tabii okuma dosyalarının hazırlanması gerekir. Eğer sizin çocuğunuz 3 yaşında, 2 yaşında okul öncesi eğitim sürecine katıldıysa orada hangi kitaplarla buluşur? O okuma dosyasına, onun kişisel okuma dosyasına yazılması gerekir. İlkokulda o çocuğa okutulan kitapların kişisel okuma dosyasına yazılması gerekir. Çocuk hangi kitabı neden sevdi? Hangi kitabın kurgusuyla çok mutlu oldu? Hangi türdeki yapıtları okuma isteği duyuyor? Ortaokulda bu devam eder. Liseye geldiğinde bizim elimizde bir dosya olur. O zamana değin çocuğun okuduğu kitaplar, hangi kurgudaki yapıtlar onu kucaklıyor ve öğretmenin, nitelikli öğretmenin kılavuzluğunda okuma kültürüne katkı sağlayacak yeni kitaplarla çocuk desteklenir. Ama bu yapılmadıysa kesinlikle yapılacak nice eğitbilimsel süreçler, işletilecek süreçler vardır. Bunun için duyarlı öğretmenlere nitelikli eğitim ortamlarına gerek
var. Ama yazın öğretmenimiz de yok. Biz kaldık onunla baş başa evde.
İşte onun için ÇOGEM'in A sayfasını özellikle sevgili dinleyicilerimize dedim ki orada en azından ilkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi dönem çocukların duygu ve düşünce bilinçlenmesine olanak sağlayacak
yayınlar,
sanatçılar
yayın
tarafından
var.
Tekrar söylüyorum, her kitap çocuğa göre değildir. Hı-hı. Eğer çocuğu şiddete yöneltiyorsa, bir kitapta kahraman amacına şiddet uygulayarak ulaşıyor ise, hı-hı, sakın çocuğun yaşam alanına katmayın. Duygu ve düşünce kirlenmesine neden olur. Hı-hı. Çocuk gerçekliğini tanıyan, hı-hı, çocuğun gereksinmelerini anlayan usta sanatçılara, Türkçenin yaratıcı anlatım olanaklarıyla onu, hı-hı, onlara yaşam ve insan gerçekliğini duyumsatan sanatçılara gereksinim var. Hı-hı. Gelin şu soruyu Sayın Pamukçu soralım sevgili annelere babalara. Şu anda 1 yaşında, şu anda 3, 5, 8, 10 yaşında yavrusu olan, hı-hı, onlara esenlikli bir dünya diliyorum, yaşam diliyorum. Sizin şu anda, hı-hı, kılavuzluğunu yaptığınız, dünyaya getirdiğiniz yavruların en temel özelliği nedir? Kimdir çocuk? Hı-hı. Kimdir? Çocuk kimdir? Şimdi ona analık yapıyoruz, babalık yapıyoruz, hı-hı, eğitimcilik.
Devamlı bir öğrenme merakı içerisinde olan bir varlık.
Kendi duyma ve düşünme yetisini kullanarak, hı-hı, doğruya ulaşmaktan, düş ve düşünce serüvenlerine çıkmaktan mutlu olan canlının adıdır. Hı-hı. Bir daha söyleyeceğim. Hı hı. Kendi belleğini, aklını ve yüreğini kullanarak doğruya ulaşmaktan, hı hı, mutlu olan.
Tabii.
Peki az önce de dedim ki onun için yüreğine ve belleğine sorumluluk vereceksiniz. Hı hı. Onun yüreğine ve belleğine sorumluluk verecek en etkili araçlar
kitaplar.
Türkçenin, hı hı, Türkçenin anlatım gücüyle çocuklara yaşamı, insanı, kendi gerçekliğini duyumsatan, evet, yeniden okuma isteği duyabilecekleri kitaplar, kavram tasarımını yetkinleştiren kitaplar. Hı-hı. Bakın sevgili anneler babalar, sözcük dağarcığı yetiştikçe, geliştikçe okul türü öğrenmedeki başarı da ivmelenecektir. İstediği, dilediği üniversiteye girecektir. Elimizde onlarca çalışma var. Bir bilimsel çalışmayı da söyleyip söze nokta koymak istiyorum. 14-24 aylık dönemde, hı hı, nitelikli kitaplarla buluşan çocukların, hı hı, 36 aya geldiklerinde, 36 aylık evreye ulaştıklarında bilişsel ve dilsel yetilerinde bir yetkinlik görüyoruz. Ne demek bilişsel yeterlilik? Bilişsel yeterlilik ne demek? Hı hı. Karar verme, hı hı, sorun çözme, yaratıcı düşünme.
Evet, evet.
Bakın, yaşamda başarı eşittir doğru karar vermedir. Hı hı. Çocuklarımızın doğru karar vermesini istiyor muyuz? Sorun çözmesini istiyor muyuz? Hı hı. Yaratıcı düşünmesini ve yaratıcı süreçlerde imza atmasını bekliyor muyuz? Bekliyoruz.
O zaman o temelin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize. Hocam, sizin o güzel sesinizden bir şiir dinlemeden ayrılmayalım istiyoruz. Ne dersiniz?
Tamam, tamam. Şu anda bizi yurt dışından da izleyen,
tamam,
sevgili dinleyicilerimiz var değil mi?
Olmaz.
O zaman bu ülkenin bütün sıcaklığını Tahsin Sarac'ın, tamam, dizeleriyle aktaralım onlara.
Seve seve
Sayın
dinliyoruz
Pamukçu
hocam.
Türkiye, şiirin adı Türkiye. Türkiye bir sıcak ülke, güneşi kocaman bir nar. Dağı dağ, denizi deniz, insanı insana bakar. Ayca konuşur, yıldızca, bozkırda telli kavaklar. Uzar yanık türkülerle yayla kokuşlu ırmaklar. Suskun bir sızı gibidir gün sonu tüten ocaklar. Türkiye sonsuz mu sonsuz içimdeki özlem kadar. Türkiye bir uzak pınar her gece uykuma akar.
Çok güzel. Eminim onlar da bu şiirle birlikte memleket hasretini bir kez daha şöyle bir akıllarından geçirmişlerdir. Evet, özlenen yer onlar için. Biz ama seve seve yaşıyoruz bu coğrafyada. Çok teşekkür ederiz.
Ben çok teşekkür ederim.
Sedat Hocam, o kıymetli görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Bazen unutuyoruz bazı şeyleri, ihmal edebiliyoruz. Ama siz en azından bu söylemiş olduklarınızla bize... bir yol daha var dedirtiyorsunuz. Çok teşekkürler katkılarınız.
Ben çok teşekkür ediyorum. Esenlik diliyorum.
Sevgili dinleyenlerimiz, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi, yazar, profesör, doktor Sedat Sever'le birlikteydik. Ve ÇOGEM'e lütfen şöyle bir göz atalım akşam. Çocuklarımız için onların yaş gruplarına uygun kitapları seçmeyi ihmal etmeyelim. Mutlu Mutfak. Mutlu Mutfak köşesindeyiz. Ümitcan Kaya ile birlikte Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim görevlisi. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, hoş bulduk Yasemin Hanım.
Evet, sevgili dinleyenlerimiz, Akdeniz mutfağı tüm dünyada tanınan, lezzetleriyle en beğenilen mutfak kültürlerinden biri. Adından da anlaşılabileceği gibi Akdeniz çevresinde yaşayan farklı toplulukların damak zevkinden yola çıkılarak oluşturulmuş bir mutfak kültürü. Coğrafi anlamda çok büyük ve geniş bir alana yayılmakla birlikte köklü bir de tarihe sahip olduğunu düşünüyoruz hocam. Doğru mudur?
Kesinlikle. Hem ülkemizde hem yani dünya üzerine baktığımız zaman Akdeniz bölgesi dediğimizde genelde biz tabii mikro şeyde düşünüyoruz, mikro anlamda düşünüyoruz kendi ülkemiz çerçevesinde, ama dünyaya baktığımız zaman aslında Akdeniz bir göl yani olarak nitelendiriliyor. Hatta tarihçiler de bahsederken bu 1500'lerde Akdeniz Türk gölü haline getirildi deniliyor. Şimdi bu gölü incelediğimizde, bu büyük gölü dört bölgeye ayırıyoruz biz aslında Akdeniz'i. Kuzeybatı Akdeniz, Kuzeydoğu Akdeniz, Güneybatı Akdeniz ve Güneydoğu Akdeniz diye. Kuzeybatı Akdeniz ülkelerine baktığımızda aslında Avrupa ülkeleri, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz. Kuzeydoğu Akdeniz'e baktığımızda Yunanistan, Yugoslavya, bizim de içinde yer aldığımız hani bölge burası, Türkiye. Güneybatı'da daha çok Sahra Altı dediğimiz Afrika'da, Afrika kıyılarında aslında yer alıyor. İşte Fas, Cezayir, Tunus. Güneydoğu'da da Libya, Suriye, Mısır, İsrail, Lübnan, Kıbrıs ve Malta yer alıyor aslında. Akdeniz ülkeleri dediğimiz buralar aslında.
Bayağı aslında geniş bir coğrafyadan
bahsediyoruz,
çok, değil mi?
Çok geniş bir coğrafya.
Peki bunların ortak bir özelliği mi çıkacak sonuçta ortaya?
Aslında çok ortak özelliği var. Şimdi tarihçi David Abdullayfa var. Özellikle Akdeniz bölgesi üzerine çok çalışan bir tarihçi. Burada ilk insan topluluklarının yerleşmesini 435 bin yıl öncesine kadar geri gidiyor. Biz tabii buradan şu anda konumuz olan mutfak kültürüne değinecek olursak, aslında mutfak kültürü dediğimizde öne çıkan ilk avcılık, toplayıcılıkla geçinen bir insan topluluğu olduğunu görüyoruz. Ama birkaç tane yerde yakalayabiliyoruz. Örneğin Akdeniz'e yerleşen ilk insan topluluklarının kaplumbağa eti tükettiğini biliyoruz mesela. Ve hala da Avrupa ülkelerinin bazılarında kaplumbağa eti tüketildiği bilinen şeylerden bir tanesi.
Ne kadar dikşeyi zaten, onun etinden ne olacak?
Kesinlikle öyle. Aynı zamanda bu Cebeli Tarık'ta ve işte Antalya Karayin Mağarası'nda yapılan araştırmalara baktığımız zaman, kazılara, orada deniz yumuşakçalarının, deniz kabuklularının kalıntılarının bulunduğunu görüyoruz. Hala Akdeniz beslenmesinde, Akdeniz beslenme örüntüsünde deniz ürünleri ve su ürünleri yani özellikle çok fazla yer alıyor. Yani o zamandan bu zamana hem coğrafyanın vermiş olduğu bu gıda ürünlerini değerlendirmişler. Hem de bunu bir şekilde bir sonraki nesle aktarabilmişler. Yani bulundukları ortamı gayet güzel kullandıklarını söyleyebiliriz Akdeniz insanının aslında. Akdeniz coğrafyasında yaşayan insanların.
Peki deniz ve su ürünleri ortak özellikleri bunlar mıdır? Yani Akdeniz mutfağı dediğimde aklıma benim neler gelmeli başka?
Akdeniz mutfağı dediğimizde aslında aklımıza ilk önce zeytinyağı gelmeli. Daha sonrasında üzüm gelmeli. Daha sonrasında zeytin gelmeli. Yani sebze, meyve, tahıl. Yani aslında Akdeniz, buradan biraz Akdeniz diyetine geçiş yapabiliriz belki bu coğrafyada yer alan. Akdeniz diyetini aslında 6 kalem ürün, yani 6 kalem kategori oluşturuyor baktığımız zaman. Tam tahıllar, tahıl, bunlardan bir tanesi. Tamam. Sebze ve meyveler, kuru baklagiller, sert kabuklu, kabuksuz, yağlı tohumlar ki bunlar çok önemlidir aslında. Zeytinyağı, balık ve su ürünleri dediğimiz ürünler, bu kategoriler Akdeniz mutfağının temelidir. Yani bileşenleridir. Tamam. Biz klasik bir mesela menü oluşturmak istediğimizde Akdeniz mutfağı menüsü, ya da bazen oluyor mesela Akdeniz diyeti şeyleri var. Sürdürülebilirlik özellikle kapsamında oluşturulan diyet menüleri var. Evet. Burada vazgeçilmezlerimiz bunlar. Evet. Besin piramidine baktığımızda mesela bu anlamda hani bu ürünler nasıl tüketiliyor?
Karbonhidrat
Akdeniz
mesela az mı burada?
Burada aslında karbonhidrat azımsanmayacak derecede
var,
yüksek.
Değil mi? Çünkü
hiç az
tam
değil.
Tahıl dediniz
kesinlikle.
Siz, evet.
Yani biz, ama burada tam tahılların bizim anladığımız anlamdaki tahıldan bir farkı var. Tam tahıllar burada aslında işlem görmemiş tahıllardan bahsediyoruz. Yani dolayısıyla lifli, insanı daha çok mesela glisemik indeksi yüksek dediğimiz, geç acıktıran dediğimiz gıdalar aslında bunlar.
Tamam.
Ve sindirimi uzun süren, tok tutan besinler.
Neler bunlar mesela? İşlenmemişleri bir düşünelim.
Mesela yulaf, çavdar, arpa, buğday. Tamam. Yani bunların aslında hepsi tam tahıl olarak tüketildiğinde gayet besleyici ve aynı zamanda da hani biyo yararlılığı da yüksek gıdalar oluyorlar.
Tamam.
Akdeniz beslenmesi açısından baktığımızda aslında biz her ne kadar mesela tahılları çok azaltmamız gerektiğini düşünsek de hani bir diyette, Akdeniz beslenmesinin temelinde tam tahılların her gün tüketimi öneriliyor.
Tamam.
Bununla beraber sebze ve meyvelerin yine her gün tüketimi öneriliyor. Kuru baklagillerin her gün tüketimi öneriliyor. Zeytinyağının, peynir ve süt ürünlerinin her gün muhakkak vücuda alınması gerektiği öneriliyor. Haftada bir yumurta, tavuk, balık, tatlı yani bu tarz ürünlerin haftada birkaç kez alınması öneriliyor. Etin ise ayda birkaç kez alınması. Kırmızı etten bahsediyoruz.
Evet.
Kırmızı etin ise hani ayda birkaç defa çok fazla olmamak kaydıyla olması gerektiğini düşünüyoruz.
O zaman bu bizim hani bize doktorların önerdiği beslenme şekli, işte 40 yaştan sonra özellikle eti hani olabildiğince işte haftada bir gün belki dedikleri şekilde bizi sanki Akdeniz mutfağı sağlıklı bir beslenmeye yönlendirir gibi, doğru mudur?
Kesinlikle, çünkü yani bunu tıp camiası da zaten bunu takip etti ve bunu ortaya koyan aslında da tıpçılardı. Yani beslenme bakımından sürdürülebilir olduğunu ve sağlıklı olduğunu. Çünkü yapılan çalışmalarda şu görülüyor. Amerika kıtasının, Kanada'nın, Kuzey Amerika ve Güney Amerika kısımlarının Avrupa ile özellikle Akdeniz ülkeleriyle değerlendiriyorlar. Baktıklarında Akdeniz insanının kardiyovasküler hastalıklara çok az yakalandığı görülüyor. Yani bunun aynı zamanda sadece kardiyovasküler hastalıklar değil, nörolojik hastalıklar aynı şekilde. Yani yine otoimmün, yani bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklar aynı şekilde. Bunu araştırdıklarında aslında temelinde Akdeniz insanının beslenmesinin yattığı görülüyor.
Tamam.
Ve yine 9 yıl 10 yıl süren çalışmalar var. Yani bu Akdeniz diyetinin insanlara uygulanması üzerine. Ve daha sonra bakıldığında vücut kitle indeksinde düzelmeler, yani kilo vermeyle birlikte vücut kitle indeksinde düzelmeler, sahip olunan rahatsızlıkların belirtilerinin azalması, hatta ortadan kalkması gibi sonuçlar bile elde edilebiliyor.
Mesela işte kolesterol için.
Kesinlikle.
Değil mi?
Kesinlikle.
Önerilen bir şey olmalı bu beslenmede.
Kesinlikle.
O geldi aklıma.
Çünkü hani Akdeniz mutfağının sahip olduğu, mesela zeytinyağı bakımından zengin dedik ki çok önemli dedik hani zeytinyağı Akdeniz mutfağında. Aslında özelliklerinden bir tanesi de bu kolesterolün, yani daha doğrusu kötü kolesterol dediğimiz kolesterolün önüne geçmesi ve aynı zamanda da azaltması. Kesinlikle.
Tamam, çok güzel. Peki örneğin yulaf, çavdar, arpa, buğday. Şimdi ben diyeceğim ki biraz da ülkemize özgü.
Kesinlikle,
Akdeniz
evet.
mutfağı özelliklerinden bahsedelim. İşte yulafı işte belki ekmekte falan tanıyoruz da yulafı mutfağımıza sanki yakın zamanlarda sokmaya başladık. Hani işte işlenmemiş gıda dediğimizde işte buğdayın işlenmemiş hali nedir? Yani en az hasar görmüş hali ve en öz hali nedir? Biz onu nerelerde kullanıyoruz? Biraz da bunlardan bahsedelim. Yani bizim mutfağımızda nedir durum?
Tabii ki. Şimdi genel olarak Akdeniz bölgesine bakacak olursak aslında bizim ülkemizin %15'ini oluşturuyor Akdeniz bölgesi. Yüz ölçümü olarak.
Tabii.
Ve burada bizim bu tahılların üretiminin yapıldığı 3 tane ana da ve sebze meyvelerin tabii ovamız var. Çukurova, Amik Ovası Hatay'ın ve Antalya Ovası dediğimiz 3 ana ovamız var. Burada ortalama sıcaklık 18 derece. Dolayısıyla aslında bu bahsettiğimiz besin gruplarının hepsinin yetişmesinde çok elverişli bir alandan bahsediyoruz. Şimdi bizim bölgemizde, bizdeki Akdeniz bölgesine baktığımız zaman Anadolu coğrafyasında, burada beslenme anlayışının batı ve doğu olarak ikiye bölmek gerekir. Çünkü doğu bölgesine baktığımız zaman burası Suriye, işte İran, Irak tarafına daha yakın. Yani Orta Doğu mutfağına daha yakın, Afrika ve Arap mutfağına daha yakın olduğu için oranın beslenme alışkanlıklarını daha fazla özümsemiş vaziyetteler. Çünkü mutfak kültürü zaten toplumların birbirini etkilediği ve çok fazla etkileşimin olduğu alanlardan, kültür alanlarından bir tanesi. Dolayısıyla onlar da, yani bu bölge özellikle Doğu Akdeniz dediğimiz kısım, kısım bundan payını almış, yani nasibini almış vaziyette. Mesela bir Hatay mutfağı dediğimizde ya da işte bir Adana mutfağı dediğimizde baktığımızda
karbonhidrattan ayrı düşünemiyoruz.
Kesinlikle, yani hem karbonhidrattan etten mesela Akdeniz mutfağında et ayda birkaç kez dedik ama
diğer tarafta,
yani buralarda et vazgeçilmez bir mutfak ürünüdür, ögesidir yani.
Tabii.
Yani etli yemeklerden kesinlikle vazgeçemeyiz buralarda.
Yani şimdi gidip bir Hatay'ın ben balık yiyip pişireyim bugün demesi yani, evet daha nadirdir ama kesinlikle. Dediğiniz gibi diğer tarafta, diğer bölümden bahsedelim bir de.
Hani diğer bölümden bahsedersek o bölümde yine bahsettiğimiz besin ögeleri ağırlıklı olmakla birlikte orada daha çok sebze ve meyvelerin, daha sonrasında kuru baklagillerin, tahılların daha ağır bastığını görüyoruz. Yani biraz daha mesela iç Akdeniz bölgesine gittiğimizde yani Burdur'a, Isparta'ya baktığımızda, burada işte Antalya'ya baktığımızda, buralarda mesela tarımsal gıdaların yani tahılların, sebzelerin, meyvelerin bu mutfak kültürlerinde daha ağır yer aldıklarını görüyoruz. Daha baskın. Ama öbür taraftan işte Doğu Akdeniz'de yer alan Adana, ondan sonra Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye gibi illerimiz daha çok et ürünleri, yine tahılda birlikte olmakla birlikte tahıl da baskın ama sebze ve meyveden çok et ürünlerinin, etin daha baskın olduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla burada ayrıldığımızda işte tahılların değerlendirilmesi daha çok batı tarafta gerçekleştiriliyor. Ve yapılan yemeklere baktığımızda mesela lapa haline getirilmesi, daha sonra sizin söylediğiniz gibi öğütülüp ekmek haline değerlendirilmesi, bunlardan ve hatta tatlılarda kullanımı bile mevcut yani bunların, bu şekilde değerlendiriyorlar aslında tahılları. İşlenmemiş demek aslında şu demek, yani biz normalde bildiğimiz beyaz un bizim buğdayın yani yaklaşık %80'ini oluşturan bir kısım. Geri kalan %20 ya da %15-20'lik kısım aslında bu tahılın protein kısmı.
Esas önemli olan.
Esas önemli olan kısmı. Mesela buğday ruşeymi diye satıldığını görüyoruz. Evet. Mesela ruşeym aslında bebek beslenmesinde çok kullanılan, çocuk beslenmesinde kullanılan ürünlerden bir tanesidir. Buğdayın aslında protein kısmıdır. Yani ve bu bizden ayrılıyor. Yani tam halinde olmadığında biz yani un olarak aldığımızda biliyoruz ki bu buğdayın ruşeyminin ayrılmış olduğu kısım.
Örneğin o kara buğday unu diye mesela aldığımızda ayrılmamış mı?
Aslında kara buğday farklı bir çeşit.
Başka bir şey.
Evet, farklı bir çeşit. Biz tam buğday unu dediğimizde,
tam buğday unu
dediğimizde aslında bundan bahsediyoruz.
Tamam,
yani
proteini içinde
içerisinde ruşeymin de olduğu, endospermin de olduğu, daha sonrasında işte bu unsu özün de, nişastalı karbonhidrat ağırlıklı olan kısmın da yer aldığı kısımdan bahsediyoruz tam buğday ununda. Tabii bir de tam buğday, yani tam buğdaylı un gibi bir ibare de var. Ona da dikkat etmek gerekir.
Orası az koymuştur yani.
Evet, orası içerisinde daha az tutulan, yani normal beyaz unun içerisinde biraz kepek karışımıyla elde edilen, öyle etki oluşturmaya çalışan un çeşitlerinden bir tanesi.
Peki hocam, ben kendi tecrübelerimden bir şey sormak istiyorum. Acaba tam buğday unuyla o beyaz un arasında fermentasyonda problem var mı? Arada fark var mı? İşte diyelim ki poğaça yapacağız.
Evet.
Mayalı poğaça. Sanki beyaz daha iyi mayalanıyor gibi geliyor bana. Doğru mu?
Aslında şimdi burada dokusal özellikler biraz işin içine giriyor. Yani ekmek unlu mamiller biraz değinmemiz gerekiyor. Unun özelliklerine. Unda bizim istediğimiz şey, şimdi poğaça mesela yapacaksak biz ne isteriz poğaçada? Güzel kabarmasını, çatlamamasını, yekpare bir şekilde şişmesini isteriz. Bunu sağlayan aslında unun içerisindeki bu gluten dediğimiz madde. Şimdi proteinin, yani tam buğday unundan yapacağım poğaça dokusal olarak çok daha sert olur. Çünkü bizim vitamin, mineral ve protein bakımından çok yüksek olacağı için tam buğday unuyla yaptığım poğaçanın kabarmasına mesela daha basık bir hal alacaktır. Çünkü protein miktarı çok yüksektir. Aynı zamanda çok daha katı ve çok daha sert bir dokuda olacaktır. Yani biz aslında tüketici gözüyle baktığımız zaman bizim için daha sevimli gelen aslında beyaz undan üretilendir.
Beyaz unlu olan,
değil mi? Evet, evet, kesinlikle.
Evet. İşte sağlık yaşam gibi bir derdiniz olunca demek ki biraz daha kaliteden vazgeçmek
yani
gerekebiliyor.
Yani aslında kesinlikle, bir de hani eğer ki sağlıklı yaşama bakacaksak ya da sağlıklı yaşamı önemsiyorsak aslında çoğunluğa çok da fazla hani uymak gibi bir derdimiz olmaması gerekir. Çünkü mesela hani sağlıklı olan tam tahıllara baktığımız zaman geç pişer, örnek vermek gerekirse. Evet. Şimdi biz hayatımızda zamandan tasarruf edip pratiklik arıyoruz. Dolayısıyla hani aslında endüstrinin yaptığı da, yani gıda endüstrisi endüstrisinin yaptığı da tüketicinin talebine hitap etmek, aslında cevap vermek. Bizim talebimiz sağlıklı olandan yana olursa yani daha güzel olacaktır diye düşünüyorum ben.
Evet, şimdi bir taraftan da işte alışamadığımız bazı şeyler var. Örneğin greçka.
Evet.
Kara buğda işte. İşte ben kızlara normal pilav yapıyorum ama kendime greçka yapıyorum. Evet. Ama onları onu yemeye ikna etmem çok zor. İşte bir bazı şeyleri yavaş yavaş böyle hayatımıza sokmak gerekiyor. Peki.
Kesinlikle.
Bize sağlıklı bir Akdeniz mutfağı menüsü verin. Bugün öyle kapatalım. Belki şu anda saatlerimiz bakıyorum 15'e geliyor ama yarın için bir öneri olsun bize. Ne Akdeniz mutfağına başlıyorum, yarın neler yiyeyim kahvaltıda? Hadi başlayalım.
Yarın kahvaltıda mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Peynir muhakkak öğünümüzde olması gereken.
Kaç gram
güzel bir yeşillik.
Peynir? Küçük mü?
Ya aslında o herkesin şimdi biraz kişisel metabolizma hızına bağlı olduğu için burada mesela çok bir gramaj örneği vermek çok doğru bir şey olmayabilir kesinlikle.
Bir kibrit kutusu da çok az geldi gözüme bir anda onu düşündüm de.
Peynir sever olarak.
Evet.
Aslında burada peynir muhakkak soframızda yani evet. Tabağımızda yer almalı. Daha sonrasında zeytin ve güzel bir yeşillik tabağı. Yani işte tere, kuzu kulağı şimdi mesela tam zamanı.
Tabii.
Daha sonrasında maydanozdan oluşan, rokadan oluşan böyle güzel bir yeşillik tabağı muhakkak
harika
olacak. Daha sonrasında zeytini söylemiştik. Domates, salatalık, söğüş muhakkak yer almalı.
Yumurta koyalım mı?
Yumurta olmalı. Yani Akdeniz beslenmesinde yumurta haftada birkaç defa
öyle
olarak
mi
nitelendiriliyor. Yani dolayısıyla bunu seyrelterek yani haftanın belli günlerinde alarak yumurta muhakkak olmalı diyoruz. Daha sonrasında zeytinyağı muhakkak yer almalı. Mesela o söğüşünüzün üzerine ya da yeşilliğin üzerine bir zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Çok güzel bir tercih olur. Tahıllardan bahsedersek eğer mesela tam buğday ekmeği yani muhakkak 1-2 dilim tam buğday ekmeği muhakkak yer almalı. Tahıl grubundan.
Tereyağını önermiyoruz ama biz burada.
Burada hayvansal gıdalar burada hayvansal kaynaklı yağlar ve hayvansal kaynaklı gıdalar Akdeniz mutfağında yer almıyor.
Tamam, öğle yemeğine geldiğimizde ne yapalım?
Öğle yemeğine
mesela
geldiğimizde.
Mesela zeytinyağı ve etli olarak ayıralım mı?
Ya istersek ayırabiliriz. İkisini birlikte de kullanabiliriz. Yani mesela bu Akdeniz bölgesinin zaten çok önemli şeylerinden bir tanesi, ögelerinden bir tanesi. Yöresel örnek verelim. Mesela hani Antalya'dan gülüklü çorba yapalım. Örnek vermek gerekirse.
Şimdi bu tavuk etli. İstersen ben
kesinlikle
yayın bitecek.
Tavuk etli, bakliyatlı, çok mesela besleyici ve çok güzel bir çorba.
Onun yanına da salata, o kadar. Yeter.
Kesinlikle bir salata yapabiliriz onun yanına.
Akşama
biraz
ne yapıyoruz?
Akşama da ne yapalım? Akşama da Gölhisar kavurması yapalım Burdur'dan.
Bakın ya.
Güzel bir et yemeği olsun onun yerine. Çok güzel tamamlamış oluruz. Ve bunun yanına mesela bu tabii biraz iç Akdeniz bölgesi kaldı. Bunu yerine şöyle ikame edebiliriz. Güzel zeytinyağlılarla ikame edebiliriz.
Şimdi o zaman bu böyle olmadı. Ben soruyu yanlış yerde sordum. İlk sorulması gereken soruyu son sordum. Bundan sonra demek ki biz Akdeniz yemekleriyle ilgili tarifler üzerine de Ümit Cankaya hocamızı buraya davet edeceğiz. Çok teşekkür ederim
ben
hocam.
Ben teşekkür ederim.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi ve öğretim görevlisi Tolga Kökten'de çalıştık teknik masada. Didem Güner'i Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar başlarcını. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Baş tacı.